Ayrım 7.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkeleri kaç tanedir? A2, B3, C4, D5. Doğru cevap B3. 2. Kendisine asli ve sürekli bir kamu hizmeti tevdi edilen genel idare esaslarına göre görev yapan kimse aşağıdakilerden hangisidir? A. Memur, B. Sözleşmeli personel, C. İşçi, D. Geçici personel. Doğru cevap A. Memur. 3. Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projeler için zaruri ve istisnai hallerde özel meslek bilgisine ve uzmanlığına ihtiyaç gösteren işlerde geçici olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri aşağıdakilerden hangisidir? A. Memur, B. Sözleşmeli personel, C. Geçici personel, D. Hiçbiri. Doğru cevap B. Geçici personel. 4. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, hakları ve yükümlülükleri, aylık ödenekleri ve özlük hakları aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? A. Kanun, B. Bakanlar Kurulu kararı, C. Tüzük, D. Yönetmelik. Doğru cevap A. Kanun. 5. 1. Kariyer, 2. Liyakat, 3. Eşitlik, 4. Sınıflandırma. Yukarıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen temel ilkelerden değildir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Doğru cevap C. 3. 6. 1. Kıdem, 2. Terfide adalet, 3. Serbestlik, 4. Sınıflandırma. Yukarıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen temel ilkelerden biridir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Doğru cevap D. 4. 7. 1. Liyakat, 2. Kıdem, 3. Sınıflandırma, 4. Yetenek, 5. Kariyer. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen temel ilkeler doğru olarak sıralanmıştır. A. 1-2-3, B. 2-3-4, C. 1-3-5, D. 2-4-5. Doğru cevap C. 1-3-5. 8. 1982 Anayasası'na göre üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları aşağıdakilerden hangisiyle özel düzenlenir? A. Bakanlar Kurulu kararı, B. Kanun, C. Yönetmelik, D. Düzenleyici idari işlem. Doğru cevap B. Kanun. 9. Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre hangi unvanla tanımlanmıştır? A. Memur, B. Sözleşmeli personel, C. Geçici personel, D. İşçi. Doğru cevap A. Memur. 10. 1. Memur, 2. Sözleşmeli personel, 3. Geçici işçi, 4. İşçi, 5. Geçici personel. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen istihdam şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A. 1-2-3-4, B. 1-2-4-5, C. 2-3-4-5, D. 1-3-4-5. Doğru cevap B. 1-2-4-5. 11. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun öngördüğü istihdam şekillerinden birisi değildir? A. Memur, B. 2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel, C. Geçici personel, D. İşçi. Doğru cevap B. 2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel. 12. Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde sözleşme ile çalıştırılan ve görevli sayısı ve ücretleri Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşlerine dayanılarak bakanlar kurulunca belirlenen personel aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçici işçi. B. Sözleşmeli personel. C. Geçici personel. D. Devlet memuru. Doğru cevap C. Geçici personel. 13. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının mal bildirim konularından birisi değildir? A. Kendilerine ait taşınır malları. B. Eşlerine ait taşınmaz malları. C. Velayet altındaki çocuğa ait taşınmaz malları. D. Anneye ait taşınır malları. Doğru cevap D. Anneye ait taşınır malları. 14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen temel ilkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A. Sınıflandırma, kariyer, yükselme. B. Kariyer, liyakat, eşitlik. C. Serbestlik, eşitlik, liyakat. D. Kariyer, liyakat, sınıflandırma. Doğru cevap D. Kariyer, liyakat, sınıflandırma. 15. Mal bildiriminde bulunmayan devlet memurlarına hangi disiplin cezası verilir? A. Uyarma. B. Kınama. C. Aylıktan kesme. D. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Doğru cevap D. Kademe ilerlemesinin durdurulması. 16. Mal bildirimi kimleri kapsamaktadır? A. Ana. B. Baba. C. Kardeş. D. Velayetleri altındaki çocuklar. Doğru cevap D. Velayetleri altındaki çocuklar. 17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurları görevleriyle ilgili gizli bilgileri hangi durumda açıklayabilirler? A. Emekli oldukları zaman. B. Görevlerinden istifa ettikleri zaman. C. Yetkili makamlarca izin verilmesi halinde. D. Görevlerinden ayrılıp bir başka kamu kuruluşuna atanmaları halinde. Doğru cevap C. Yetkili makamlarca izin verilmesi halinde. 18. Devlet memurları aşağıdakilerden hangilerine ait mal varlıklarını beyan etmek zorunda değildir? A. Kendilerine. B. Eşlerine. C. Velayeti altındaki çocuklara. D. Babalarına. Doğru cevap D. Babalarına. 19. Mal bildiriminin kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez? A. Taşınır mallar. B. Taşınmaz mallar. C. Alacakları. D. Aylıkları. Doğru cevap D. Aylıkları. 20. 657 sayılı kanuna göre devlet memurlarına basına bilgi vermesinden dolayı hangi disiplin cezası verilir? A. Uyarma. B. Kınama. C. Aylıktan kesme. D. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Doğru cevap B. Kınama. 21. 657 sayılı kanuna göre devlet memurlarının idareye vermiş oldukları zararlar aşağıda belirtilen hangi halde tazmin edilmeyebilir? A. Tedbirsizlik sonucu oluşan zararlar. B. Kasıt sonucu oluşan zararlar. C. İhmal sonucu oluşan zararlar. D. En alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar. Doğru cevap D. En alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar. 22. Aşağıdakilerden hangisi amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumluluklarından biri değildir? A. Mahiyetindeki memurlarını yetiştirmek, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmek. B. Mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak. C. Mahiyetindeki memurların özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamak. D. Amiri olduğu memurlardan borç almamak. Doğru cevap C. Mahiyetindeki memurların özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamak. 23. 1. Taşınır malları. 2. Taşınmaz malları. 3. Alacakları. 4. Borçları. Yukarıda belirtilenlerden hangileri devlet memurlarının eşlerinin ve velayeti altındaki çocuklarının mal bildiriminin konusunu oluşturur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 1-2-3. D. Hepsi. Doğru cevap D. Hepsi. 24. Toplu olarak müracaat ve şikayette bulunan devlet memurlarına 657 sayılı kanunda öngörülen disiplin cezalarından hangisi verilir? A. Uyarı, B. Kınama, C. Aylıktan kesme, D. Memurluktan çıkarma. Doğru cevap C. Aylıktan kesme. 25. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları kanununda öngörülen yasaklardan değildir? A. Devlet memurlarının greve karar vermeleri. B. Devlet memurlarının iş sahiplerinden borç para istemeleri. C. Devlet memurlarının yetkili makamların izni olmadan gizli bilgileri açıklamaları. D. Devlet memurlarının kalkınma ve tüketim kooperatiflerine üye olmaları. Doğru cevap D. Devlet memurlarının kalkınma ve tüketim kooperatiflerine üye olmaları. 26. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre devlet memurları hangi ticari faaliyette bulunabilir? A. Tacir veya esnaf sayılabilecek faaliyetlerde bulunabilir. B. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alabilir. C. Ticari mümessil ve ticari vekil olabilir. D. Yönetimde ve denetimde yer almamak kaydıyla limited şirket ortağı olabilir. Doğru cevap D. Yönetimde ve denetimde yer almamak kaydıyla limited şirket ortağı olabilir. 27. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre devlet memurları görevlerinden ayrılmış olsalar bile kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri yetkili bakanın izni olmadan açıklaması halinde kendisine aşağıda yer verilen disiplin cezalarından hangisi verilir? A. Kınama, B. Aylıktan kesme cezası, C. Kademe ilerlemesinin durdurulması, D. Devlet memurluğundan çıkarma. Doğru cevap D. Devlet memurluğundan çıkarma. 28. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanunda devlet memuru için öngörülen yasaklardan biri değildir? A. Grev tertiplemeleri. B. Kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmek. C. Kolektif şirket ortağı olmak. D. Sendikal faaliyetlerde bulunmak. Doğru cevap D. Sendikal faaliyetlerde bulunmak. 29. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanunda devlet memuru için öngörülen yasaklardan biri değildir? A. Grev ilan etmek. B. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almak. C. Ticari mümessil olmak. D. Yapı kooperatiflerinde görev almak. Doğru cevap D. Yapı kooperatiflerinde görev almak. 30. Devlet memurları kanununda öngörülen hizmet sınıfları kaç tanedir? A. 5, B. 7, C. 10, D. 12. Doğru cevap C. 10. 31. İlk öğretim müfettiş yardımcısı devlet memurları kanununda öngörülen hangi hizmet sınıfında yer alır? A. Genel idare hizmetleri sınıfı. B. Milli istihbarat hizmetleri sınıfı. C. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı. D. Denetim hizmetleri sınıfı. Doğru cevap C. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı. 32. Kaymakamlar devlet memurları kanununda öngörülen hangi hizmet sınıfında yer almaktadır? A. Mülki idare hizmetleri sınıfı. B. Genel idare hizmetleri sınıfı. C. Yönetim hizmetleri sınıfı. D. Emniyet hizmetleri sınıfı. Doğru cevap A. Mülki idare hizmetleri sınıfı. 33. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanunda öngörülen hizmet sınıflarından birisidir? A. Denetim hizmetleri sınıfı. B. Bilişim hizmetleri sınıfı. C. Maliye hizmetleri sınıfı. D. Avukatlık hizmetleri sınıfı. Doğru cevap D. Avukatlık hizmetleri sınıfı. 34. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı devlet memurları kanununda öngörülen hizmet sınıflarından biridir? A. Üst kademe yönetim hizmetleri sınıfı. B. Maliye hizmetleri sınıfı. C. Orta kademe yönetim hizmetleri sınıfı. D. Yardımcı hizmetler sınıfı. Doğru cevap D. Yardımcı hizmetler sınıfı. 35. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen hizmet sınıflarından biridir? A. Koruma ve güvenlik hizmetleri sınıfı. B. İtfaiye hizmetleri sınıfı. C. Zabıta hizmetleri sınıfı. D. Emniyet hizmetleri sınıfı. Doğru cevap D. Emniyet hizmetleri sınıfı. 36. 1. Din hizmetleri sınıfı. 2. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı. 3. Teknik Hizmetler Sınıfı. 4. Hakim ve Savcılar Hizmetleri Sınıfı. Yukarıdakilerden hangisi 657 sayılı kanunda öngörülen hizmet sınıflarından biri değildir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Doğru cevap D. 4. 37. Teknisyen yardımcısı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen hangi hizmet sınıflarında yer almaktadır? A. Teknik Hizmetler Sınıfı. B. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı. C. Yardımcı Hizmetler Sınıfı. D. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı. Doğru cevap C. Yardımcı Hizmetler Sınıfı. 38. Maiyet memurları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen hangi hizmet sınıfında yer almaktadır? A. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı. B. Dış İlişkiler Hizmetleri Sınıfı. C. Mülki İdare Hizmetleri Sınıfı. D. Emniyet Hizmetleri Sınıfı. Doğru cevap C. Mülki İdare Hizmetleri Sınıfı. 39. Vali 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen hangi hizmet sınıfında yer almaktadır? A. Yönetim Hizmetleri Sınıfı. B. İl Yönetim Hizmetleri Sınıfı. C. Mülki İdare Hizmetleri Sınıfı. D. Denetim Hizmetleri Sınıfı. Doğru cevap C. Mülki İdare Hizmetleri Sınıfı. 40. Bekçi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen hangi hizmet sınıfında yer almaktadır? A. Emniyet Hizmetleri Sınıfı. B. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı. C. Yardımcı Hizmetler Sınıfı. D. Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Sınıfı. Doğru cevap C. Yardımcı Hizmetler Sınıfı. 41. Veteriner 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen hangi hizmet sınıfında yer almaktadır? A. Teknik Hizmetler Sınıfı. B. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı. C. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı. D. Eğitim Bilimleri Hizmetleri Sınıfı. Doğru cevap B. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı. 42. Biyolog 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen hangi hizmet sınıfında yer almaktadır? A. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı. B. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı. C. Teknik Hizmetleri Sınıfı. D. Fen Hizmetleri Sınıfı. Doğru cevap B. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı. 43. Sözleşmeli personele ödenek ücretlerin üst sınırları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A. Maliye Bakanlığı. B. Devlet Personel Başkanlığı. C. Hazine Müsteşarlığı. D. Bakanlar Kurulu. Doğru cevap D. Bakanlar Kurulu. 44. Teknik hizmetler sınıfında istihdam edilebilmek için en az hangi derecedeki öğrenimi, tahsili görmek gerekmektedir? A. Orta derecede mesleki tahsil. B. 2 yıllık yüksekokul. C. 3 yıllık yüksekokul. D. 4 yıllık yüksekokul. Doğru cevap A. Orta derecede mesleki tahsil. 45. İlkokulu bitirenler devlet memurluğuna kaçıncı dereceden başlar? A. 16, B. 15, C. 14, D. 13. Doğru cevap B. 15. 46. 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler devlet memurluğuna kaçıncı dereceden başlarlar? A. 10, B. 9, C. 8, D. 7. Doğru cevap B. 9. 47. Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olmak için aranılan genel şartlardan biri değildir? A. 18 yaşını tamamlamış olmak. B. 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak. C. Askerlikle ilgisi olmamak, erteletmek veya yapmış olmak. D. 40 yaşından gün almamış olmak. Doğru cevap D. 40 yaşından gün almamış olmak. 48. Aşağıdaki unvanlardan hangisi genel idare hizmetleri sınıfında yer almaz? A. Bölge müdürü. B. Emniyet müdürü. C. Yazı işleri müdürü. D. Şube müdürü. Doğru cevap B. Emniyet müdürü. 49. Aşağıdakilerden hangisi teknik hizmetler sınıfında yer alan kadro unvanı değildir? A. Tekniker. B. Teknisyen yardımcısı. C. Teknisyen. D. Fen memuru. Doğru cevap B. Teknisyen yardımcısı.